Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Hocam geçen hafta bu Maslow'un fizyolojik ihtiyaçlar konusunu gündeme getirdik. Özet olarak şunu demiştik. İslamiyet her insanın askeri manada yani insan gibi yemesini, içmesini, giyinmesini, evlilik yapmasını, aile kurmasını teşvik eder. Bunu teşvik etmeyle kalmaz. Varlık sahiplerine bir vecibe yüklüyor hocam. Yani benim imkanım varsa sizin yemeniz, içmeniz aynı zamanda benim de problemim. Ya evet. Bayzan Hoca ne yaparsa yapsın bana ne? Gemisini kurtaran kaptan. Böyle bir anlayış hocam İslamiyet'e çok ters. Çok yabancı bir anlayış. Sizin dediğiniz gibi bu biraz kapitalizmin ürettiği bir şey. İnsanlar, zenginler, güçlüler ayakta kalsın. Gençler, yakışıklılar, sağlam olanlar, hastalar, şunlar bunlar. Ölsün gitsin topluma yük olmasın. Hocam bu Eskimo'larda bu şey var mı? Yaşlıları böyle belli yaşa ulaşınca.
Evet, Eskimo'larda artık kendine bakamayacak düzeye gelen yaşlıları küçük bir buz parçasına yükleyip öyle canlı canlı.
Üzerindeki kılık kıyafetleri alıyorlar hocam yani. Kürtleri mürtleri de çıkarıyorlar.
Evet.
Hocam bunu da kabullenmiş tabii yaşlılar. O da çünkü o da kendi babasını kendi elleriyle.
Evet, yani o gelenek yerleşmiş. Bir de İskandinav ülkelerinde mesela bir uçurumdan sepetle yuvarlamak biçiminde uygulamalar.
Ya hocam ne acımasız bu ya Allah
çok,
Allah.
Çok acımasız.
Bunu kurtlar bile yapmaz ya herhalde kendi yaşlılarını. Aslanlar bile yapmaz.
Evet yani orada İşte salt hayvanları örnek, hayvanlardan örnek alınacak çok şey var elbette. Mesela diyelim ki hayvanlar aşırı yemez. Sadece şey ihtiyaç miktarınca yer yani.
Yani
maalesef. Bu örnek alınacaksa bu alınacak ama şimdi onların yaptığı, hayvanların yaptığını her şeyi örnek almak durumunda onlardan bir farkımız yok. Ama evrim teorisiyle birlikte hocam evrim teorisi sadece biyolojik bir teori olarak kalmadı.
Yani sosyal sahaya da aktarıldı.
Tabii aktarıldı. Hatta siyasete, uluslararası politikaya da aktarıldı.
Yani Afrika fakirse biz bunu sömürürüz. Hocam bu Belçika...
Medenileştirme hakkı dedim mesela buna. Çağdaşlaştırma. Bunlar medeni insan değil. Bunlar insanımsı yaratıklar. Dolayısıyla bizim onları medenileştirme hakkımız var. Diyelim ki Fransa'nın Cezayir'i işgali hocam. Gene aynı mantıkla meşrulaştırıyordu.
Hocam bu Afrika'da insanın elini ayağını kesiyorlar. Yani belli oranda diyelim ki bir kahve, tahıl toplayıp getiremezseniz.
Evet.
Devletin işte görevlilerine çocuğunuzun eli kesiliyor. İdam edilenler var hocam.
Evet.
Hocam bu ne? Nasıl Gandhi bir cürekle bunu yapıyorsunuz?
Evet. Gandhi filmini hatırlayın hocam. İngiltere, Hindistan'da ustaların önüne geçebilmek için
parmaklarını kesiyor hocam.
Parmaklarını kesmişti yani.
Dokuma yapan parmaklar kesince bu sefer İngiltere'deki üretilen o makine kumaşla satılmaya başladı. Evet. Çünkü Hindistan fakir bölge. Herkes kendi kumaşını kendi dokuyordu evinde. Pamuk da bol. Buna engel olmak için hocam ustaların parmağını kesiyorsunuz.
Evet.
Ya bu hakkı nereden kendinize buluyorsunuz hocam? Bu ne biçim bir inanın hocam kurt olsa hani var ya Mehmet Akif'in yapmazdı yani bu adaletsizliği, bu zulmü kuzulara.
Evet. Ya burada tabii şu deniyor bazen emperyalizmin bu vahşi olduğu dönemdi. Yeni dönem farklı. Halbuki yeni dönemde de bunlar daha kamuflajlı bir şekilde yapılıyor. Mesela en son olaylardan bir tanesi koronavirüsün tedavisinde kullanılabilecek olan bir ilaçlar. Amerika dünyadaki bütün bu ilaçları önceden toplamış.
Satacak karlı, daha yüksek karlı.
Evet.
Yani. Acaba tek şey amaç kar etmek. Yani insanın hayatta kalması gibi dertleri yok. Siz de hastaneye gitseniz paranız yoksa o ilacı alamayacaksınız. Yani öleceksiniz.
Sonuçta aklıma şey geliyor. O çok eski hikaye. Adam cehenneme gidiyor. Bir cennete gidiyor. Bakıyor iki tarafta da masanın iki yanında insanlar oturmuş yemek yiyor. Cehennemdekiler ellerinde çok uzun şey var.
Kaşıklar.
Kaşık var. Kaşığı kendine çeviremiyor. Dolayısıyla aç kalıyor.
Hocam şöyle bir şey anlatıyorum. Aslı şöyle herhalde hikayenin. Diyor ki cennetlik ve cehennemliklere. Hocam bizim kolumuz işte 75 santim, 1 metre bilemediniz. 2'şer metre, 3'er metrelik kaşık verip hadi bakalım bununla yemek yiyeceksiniz diyorlar. Cehennem ehli bencil ya hocam. Onlar yiyemiyorlar bir türlü. Çünkü kaşığın ucundan tutuyorsunuz. Ağız tarafı bir türlü size yanaşmıyor. Halbuki hocam cennetler için kolayını bulmuşlar. Ben sizin ağzına tutuyorum yemeği. Siz benim ağzıma. Aramızdaki mesafe 2 metrede olsa hiç sıkıntısız İslami tıkat hocam getirdiği hayat felsefesi bu yani. Bu hikaye belki evet. bir şeydir ama. Ve hocam
yani oradaki bencillik işte çok şeyi götürüyor. Richard Dawkins'in çok meşhur bir Darwinist'tir. TÜBİTAK yayınlarında çıkmıştı eskiden.
Evet.
Gen Bencildir diye bir kitabı var. Oradan şeye geliyor yani aslında biyolojik olarak insanın da
bencil olması gerektiğini.
Şimdi insanın tamam insanda sufiler de söylüyor. Nefsin karakteri enaniyettir, bencilliktir ama senin bunu aşman gerekiyor.
Ruhun var senin çünkü. Sadece sen genle ibaret değilsin ki.
Evet.
Genin üstünde bir de ruhun var.
Evet.
Ruhun da fedakardır, paylaşımcıdır, bencil değildir tam tersine. İşte hocam annemiz mesela bencil olsaydı hayatta kalamazdık ki.
Evet.
Şimdi sabah kalkacak süt verecek, akşam alacaksınız altınızı değiştirecek. Yani bu hayat çekilecek bir hayat değil.
Ya erkekleri bir düşünsün. Yani bir çocuğu 9 ay karnında taşımak kim ister yani?
Yani
bu kadar büyük bir fedakarlığı 2 yılda en azından kucağında göğsünde taşıyacaksın. Belki 5 yaşına kadar kolunda ve sırtında taşıyacaksın yani.
O yüzden gen çok da bence değil esasında. Hocam ben şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela bizim ecdadımıza baktığımızda işte Mısır'da 500 sene kalmışız, Yunanistan'da 450-500 sene kalmışız, Avrupa'da asırlarca kalmışız hocam. Hocam İstanbul'da hiçbir müze ben görmedim. Bu müzede mesela piramitlerden bir parça getirilmiş olsun. Bilmem işte o firavunların mezarlarından, lahitlerinden. Hocam en ufak sanki hocam bu bizim ecdadımız yüzlercesini dünya yönetmemiş sanki. Ne Afrika'dan, ne Avrupa'dan, ne uzak beldelerden hiçbir hocam tarihi eser yok.
Evet.
Çalmamışız hocam yani. Şimdi hocam mesela düşünün bir Topkapı Sarayımızda padişaha gelen işte Çin vazoları falan Japonya'dan gelen tabaklar.
Hediyeler.
O kadar hediyeler hocam. Ya evet. bu müzede siz 500 sene Mısır'da kalmışsınız yani dünya yönetmişsiniz. O Mısır'ın en büyük zenginlikleri bizde olması gerekmez mi hocam? Çünkü Avrupalı hocam 50 senede dünya talan etmiş. Şu anda Mısır'daki hazinelerin çoğu Londra'da, Paris'te.
Evet.
Afrika'daki o tarihi eserlerin pek çoğu işte ne bileyim Avrupa başkentlerinde. Hocam oradan bile kıyas etsek bizim ecdadımız ne kadar insan haklarına saygılı, insanların yaşam hakkına saygılı bunu hocam görüyorsunuz yani.
Evet. Yani mesela diyelim ki şeyde Sultanahmet Camii'nin oradaki meydanda Mısır'dan gelen şeyler var. Dikili taşlar var ama onlar Roma dönemine ait.
Yani düşünün Roma döneminde bile hocam o günün teknolojisiyle zor şartlarda koca koca
şeyleri ta Mısır'dan gemileri yükleyerek buraya niye? Çünkü şey orasını bir yurt olarak Mısır'ı bir yurt olarak görmüyor. Roma'nın egemenliğinde ama orayı bir yurt olarak görmüyor. Bir sömürge alanı olarak görüyor. Osmanlı ise gittiği yeri bir yurt olarak gördüğü için oranın kaynaklarını oradaki insanlar için kullandığı için hatta merkezden oralara doğru bir destek verdiği için zaten Osmanlı'nın gittiği yerlerde uzun zaman durabilmesi, uzun zaman oralarda isyan olmaması
bundan. Hocam Osmanlı nereye gittiyse İstanbul'da ne varsa aynısını hocam orada da yapmış. Biraz küçük, minyatür yapmış ama orada da var hocam.
Evet hanlar, hamamlar, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak vakıflar vesaire.
Mesela hocam Şam'da ben işte bir 10 sene savaştan önce gitmiştim. Hamidiye Çarşısı var hocam. Gayet güzel. Bizim kapalı çarşı gibi. Yani yaptığımız camiler var. İşte Mısır'da Mehmet Ali Paşa Camisi var değil mi hocam? Her yerde ecdadımız oraya. Mesela hocam Bosna'ya gidin. İnanın Bursa'dan farkı yok. Yani Bosna neresi yani? Bizim imparatorluğun uç bir köşesi.
Evet.
Ne yapıyorsun ki? Yarın belki işte Polonya, Alman, Avusturya oraya alacak geriye. Çünkü hep sınır bölgeleri el değiştirdiği için. Yani oradan sömürge yapmak, oradan para getirmek yerine İstanbul'dan para göndermişiz. O bölgeleri İhya etmişiz. Çok dehşet bir hocam nereden nereye geldik? Yani fizyolojik ihtiyaçlardan buraya geldik. Bizim ecdadımız hem insani boyutta hem siyaset boyutunda sistem boyutunda hocam her zaman fakir fukarayı düşünmüş gayrimüslim dahi olsa onun askeri ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamış. Bunu görüyoruz. Evet. Sağlık ihtiyaçlarını karşılamış. Bugün maalesef hocam bunların çoğu dediğiniz gibi güçlüyseniz, eğitiminiz varsa, zenginseniz bu ihtiyaçlarınızı karşılıyorsanız eğer parasızsanız sokakta yaşama mahkumsunuz. Amerika'nın çoğunda, Avrupa'nın çoğunda hocam böyle evsiz insan görürsünüz. Bu kadar büyük medeniyet ama on binlerce insan sokakta yatıyor. Hasta olunca doktora gidip tedavi olamıyorsunuz. O yüzden hocam inşallah şunu diyebilir miyiz? İslami bir ortamda yaşarsak bu ilk insani ihtiyacı çok rahatlıkla karşılarız. Hocam oradan geçtik. İkinci basamak güvenlik ihtiyacı.
Evet.
İnsan hocam sadece doymakla yetinmek istemiyor. güvenlik istiyor yani. Çatımın, evim üstüne çatım olsun, duvarlar olsun, kapısı olsun, her isteyen evime giremesin. kanunsuzluk, başıboşluk olmasın, terörizm olmasın. Hocam bu da çok ciddi bir ihtiyaç. Bu hocam Kureyş suresinde Lillahi Kureyş'in ilahi fesaf felya'budu rabbaz beyt elleti at'amahum min cu' ve amenahum min khauf. O Allah'a onlar diyor şükretsinler. Hamd etsinler, ibadet etsinler. Niye? Onları açken doyurdu. Fe amenahum min khauf. Hocam Mekke biliyorsunuz çok zor şartlar. ortadan böyle bizdeki gibi tarla bağ bahçe yok fazla. İklim çok sert, sıcaklık var. Ben sizi doyurdum diyor Allah-u Teala. İlk ihtiyacınız bu. İkincisi ben sizin güvenliğinizi sağladım. Hocam etrafta bir sürü vahşi kabileler var. Ama Mekke bir barış ve huzur adası. Çünkü Kabe'den dolayı saygı duyuyor bütün Araplar. Ve oraya öyle önüne gelen saldırmıyor Mekke'ye. Hocam Kur'an-ı Kerim de esasında bizim fizyolojik ihtiyaçlarımızın karşılanması, güvenlik ihtiyacımızın karşılanmasını çok önemsiyor.
Evet. Yani mesela zekatın amaçlarından bir tanesi toplumsal barış ve uzlaşma yoluyla bir güvenlik ortamı oluşturmaktır.
Çok doğru. Doğru.
Şeyde diyelim ki niçin her bir vukuatta talanlar başlıyor, soygunlar başlıyor Amerika'da.
Evet hocam çok ilginç değil mi? Alakasız bir konuda bir halk
bizde de diyelim ki bazı şehirlerde gösteriler oluyor, şiddet gösterileri de oluyor ama iş talana varmıyor.
Varmıyor.
Tekil vakalar dışında kitlesel bir talan olayı yok yani.
Hocam bu İngiltere'de falan öyle talan oldu ki Amerika'da, İngiltere'de böyle bir başıboşluk olduğu zaman insanlar hocam sürü sürü mağazaları, kuyumcuları yağmalıyorlar.
Yağmalıyor.
Halbuki hocam bizde mesela gösteri oluyor doğru. İnsanlar ölüyor belki ama yağmacılık yapılmıyor. Çünkü bu yağmacılık yani işin mantığına ters. Adam niye başkasının malını alayım ki diyor. Öbür diğerini diyor hocam, kardeşim bana zulmetti. Açım ben, susuzum. O zaman...
Ve bu konuda bir destek görmeyeceğini, yaşamda kalmasının tamamen kendine bağlı olduğunu düşünüyor yani. Şeye benziyor yani, bir aslanın gidip sırtlanlar ya da sırtlanların gidip aslanların avını çalması gibi. Yani şey diyor yani, bulamayacağına inanıyor. Böyle olunca tabii bu güvensizlik ortamı son derece şey.
İlk fırsatta tehlikeli. Başkasının malına ve güvenliğine zarar veriyor.
Zarar veriyor.
O zaman hocam zekat esasında bizim güvenliğimizin garantisi, sigortası.
Tabii. Yani zekatı sadece bir ekonomik kaynak aktarımı olarak değil, bir sosyal kültürel dayanışma olarak bu anlamda görmek gerekiyor.
Şimdi hocam mesela elhamdülillah pek çok vakfımız var Türkiye'mizde. Bırakın Türkiye'yi, Somali'ye, bilmem Afrika'ya yardım etmeye çalışıyorlar. Ve hocam o yardım alanların hepsi o veren zenginler için dua ediyor sabah akşam. Sebebi de hocam, hatta bize de hocam çok oldu. Zaman zaman ülkemizin başına büyük felaketler geliyordu. Afrika'sından ta uzak doğusundan dualar geliyordu. Sebebi de Türkiye oraya yardım etmiş bir şekilde. Evet. Açlara ekmek göndermiş, işte Kurban Bayramı'nda kurban göndermiş. O yüzden hocam bu güvenliğin tabii bir maddi boyutu var. İkincisi de hocam İslamiyet'te en büyük suç bir insanın güvenliğini bozmak, barışı bozmak. Hatta hocam İslam devlet felsefesinde bile hocam en büyük ceza terörizme veriliyor. Yol kesmek. En büyük cezalar bu tür güvenliği. Hatta hocam zalim hükümdara bile zaman zaman bazı ulemamız fetva vermişler. Ne yapalım? Adam zalim bir diktatör. Daha çok kan dökülmesin diye onu bile kabullenmek durumunda. Hani fiili durumu kabullenmek durumunda olmuşuz. Çünkü isyan etseniz
yani dökülecek zalim, kan çok daha fazla
zalimi
olacak.
Baştan atacağız diye. Bu sefer hocam bütün ülke şey olacak. Mahvolacak. İnsanlar ölecek. İnsanın hocam can, siz demiştiniz biraz önce buna hocam biz makas asliye diyoruz. Geçen hafta söylemiştiniz. Benim de aklıma gelmemişti. İslam fıkhının hocam 5 aslı var. Makasıdı hamse. Ya bunlardan birisi hocam can güvenliği. Diğeri mal güvenliği, nesep güvenliği, din efendim güvenliği.
Hocam akıl, şimdi evet, emniyeti akıl. Bir de.
Şimdi hocam İslamiyet'teki yasaklar esasında bu fizyolojik ihtiyaçları ceza olsun diye değil. İşte içki içmeyeceksin diyor. Ya benim ihtiyacım var diyemezsin ki. Çünkü sular var, bir sürü meyve suları var. İçki sana zarar veriyor.
Aklını kullanmana mani oluyor.
Tabii. Hocam güvenlik de İslamiyet'in çok büyük önceliklerinden. Barış, huzur, sükunet. Hatta hocam bu cihatı maalesef hani savaş, kutsal savaş diye Batılılar tercüme etmişler. Holivar diyorlar hocam.
Hmm.
Halbuki hocam Holivar kilisenin uydurduğu bir terim. İslam'da hocam cihat endeavor İngilizcesi. Gayret demek hocam. Yani kutsal deyip savaş yok İslamiyet'te. Çünkü savaş kutsal bir şey değil. Ama tabii Müslümanlar seve seve zamanı gelince ölür, öldürür ayrı konu.
Ama sömürü amaçlı bir savaş değil, işgal amaçlı bir savaş değil. Savunma
hocam,
şeyi ön planda olan.
Tabii. Ve sulhu hayır diyor. Hayır barıştadır. Sulhtedir yani. Savaşırken bile hani ebediyen. Ben çok güçlüyüm şimdi hocam. Bütün insanı yok edecek kadar silahım var. İyi madem bütün dünyadaki kafirleri yok edeyim. Öyle bir şey yok hocam. Yani savaş, zulüm ortadan kalktı. Karşı tarafta barış istediği zaman hocam İslam hukukunda barışı kabullenmek zorundasınız. Ulemamız o şekilde kural getirmişler. Yani karşı taraf tamamen teslim oldu. Onları yok edeyim, kökünü kazıyayım. Hocam bizde böyle bir anlayış yok. Hitler anlayışı bizde yok yani kesinlikle. Güvenlik çok önemli yani. O yüzden biz Müslümanlar hem kendi güvenliğimizden başkalarının güvenliğini çok önemsiyoruz. Hatta hocam aklıma şey geldi, bu mülteciler meselesi mesela.
Evet.
Bütün dünya hocam aman diyor, benim kendi güvenliğim çok önemli. Sakın benim ülkeme Suriyeli mülteci gelmesin, Afrikalı gelmesin. Halbuki hocam oraya bomba atanların hepsi Avrupalılar. Yani evet. Suriye'de bomba atan. Hocam mesela Suriye'ye bomba atmak için adam Kanada uçak gönderiyor hocam. Avustralya'da uçak gönderiyor pilotlarımı yeteceğim diye. Birkaç mülteci geldiği zaman bizim güvenliğimiz
tehlikeye
girer diye hocam almıyorlar. Halbuki hocam bizim ülkemiz ve İslam ülkeleri genelde ve en çok da Türkiye hocam 3 milyon 5 milyon insanı seve seve aldılar. Ve şunu yaptılar hocam, dediler ki ya o bomba benim kafama düşebilirdi. Ben de Suriye'ye kaçabilirdim, Allah göstermesin savaş Türkiye'de olsaydı hocam. Ben de Suriye'ye kaçacaktım. Irak'a kaçacaktım komşu olarak. Şimdi bunlar bize muhtaç olmuş, nasıl bunları ölüme terk ederiz?
Şeyde 2. Dünya Savaşı'nda hocam Suriye'ye sığınan Yunan Yunanlıları gösteriyor bazı fotoğraflar.
Ben de gördüm yani. Hocam çok ilginç ya.
Yani şimdi bir oradaki tavır, bir buradaki tavır yani.
Orada vakıflar hocam bunları törenlerle karşılıyorlar, kazaklar giydiriyorlar. Ben de hocam resimleri gördüm, çok üzüntü verici. Yani bizim için onur verici ayrı konu da. Yani Yunanistan botları delip insanları Akdeniz'de, Ege'de şeye gömerken.
Ölüme terk ederken.
Ölüme terk ederken ve Türkiye tarafına iterken. O zaman hocam Suriyeliler çok büyük yardımda bulunmuş o kaçan Yunanlılara. Para vermişler, ev vermişler, imkanlar vermişler. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda ağır bombardıman vardı değil mi hocam o bölgelerde herhalde? Veya işgal edilme korkusu vardı. Yani hocam İslamiyet'in güzelliğini görmemek mümkün değil yani. Her yerde bu güzelliği görüyoruz esasında.
Evet.
Var mı hocam güvenlikle alakalı söyleyeceğiniz bir şey? Yani insanın güvenliğe ihtiyacı çok ciddi bir ihtiyaç.
Evet, yani sonuçta bir toplum olmanın yolu, bir medeniyet kurmanın yolu aslında buralardan geçiyor. İnsanlar eğer can güvenliğiyle ilgili kaygıları varsa ne kadar tehlikeli hareketler yapabilir yani, umulmadık hareketler yapabilir. O bakımdan bunu sadece bir devletin güvenlik sistemiyle değil, insanlar arasında kurulacak yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğiyle bunu ruhsal ve manevi yollarla da sağlamak gerekiyor.
Evet, o zaman hocam inşallah İslamiyet'in getirdiği bir güzellik, dinimizin getirdiği bir güzellik, insanlara barış, huzur ve başkalarının güvenliklerine saygı duyma, onları rahatsız etmeme, korkutmama.
Evet.
Hatta hocam camiye silahla girilmez bizim anlayışımızda.
Çünkü eskiden insanlar hep şey taşırdı yani.
Oku vardı, mızrağı vardı, evet. Kılıcı vardı belinde tabii, hep savaş ortamı belki. Onlar hocam camiye o şekilde girilmez. Ona göre hocam insanlar korkutulmaz. Esselamu aleyküm diyoruz bir kere. Huzur, barış, selamet,
evet.
Esenlik, güvenlik üzerinize
olsun.
Evet, bunlar hocam hepsi esasında hocam barış ve huzurun. Esasında hocam İslamiyet kendisi barış demek, selam.
Evet.
Aynı kökten geliyor, huzur diyor. Evet hocam, ikinci bölüme devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Bendeniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız sizlere psikoloji ve tasavvufla alakalı bilgiler vermeye, bu iki ilmi mezzetmeye çalışıyoruz. Hocam programın ilk bölümünde güvenlik ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu, insanların fizyolojik ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ikinci ihtiyacının güvenlik olduğundan bahsettik. İşte insanlar hocam belki barınma konusunda İslamiyet'in getirdiği bir güzellik var hocam. Eskiden hocam mesela bütün bu uzun yollarda kervansaraylar yapılmış. Hocam siz tüccarsınız. 10 tane evet. işte devenin üzerinde kıymetli mallarınız var. Yani yolda eşkıyalar var, yol kesiciler var. Gidiyorsunuz hocam bir kervansaraya. Kocaman duvarları var, kapıları kapanıyor. Akşamdan sonra kimse alınmıyor, kimse dışarı terk edilmiyor. İçeride yeme içme bedava. Merkeplerinizin, develerinizin işte gıdası bedava. 3 gün sizi ağırlıyorlar. Emniyetli bir şekilde. Hatta aman diyorlar, dikkat edin gece yola çıkmayın. İşte şöyle olur, böyle olur. Siz hocam güvenliğinizi sağlamak için seferber olmuş hocam başka Müslümanlar. Belki o Müslümanın hocam, o kervansarayı yapan Müslümanın bir deve kervanı, bir ticaret kervanı da yok.
Evet.
Ama yapıyor. Yolcular burada güvenlikle gecesini geçirsin. Kurttan, aslandan, tilkiden neyse canını korusun. Eşkıyadan canını korusun. Sabahta tekrar hocam huzurlu bir şekilde ticaretine devam etsin diyor hocam. Çok ilginç bunlar.
Evet. Mesela bütün bunlar da gene şey, can emniyeti, mal emniyeti açısından önemli. Ticaret olmazsa bu kadar insanın yaşama koşullarını sürdürmesi mümkün değil. Hakikaten o anlamda kervansarayların işlevleri çok ilginç. Aynı zamanda bir kültür merkezi de olmuşlar hocam kervansarayda. Çok farklı kültürler bir araya gelmiş. Mesela mutfak lezzetinin en gelişkin olduğu yerler hocam. Diyelim ki Hatay, Gaziantep, Tokat. Bakıyorsunuz hep şey üzerinde. Kervansaray evet. İpek Yolu üzerinde. Bu aynı zamanda bir kültür alışverişi. Daha vizyoner bir bakış egemen oluyor.
Yani hocam tüccarlara, yolculara can güvenliğini garanti eden şehirler daha çok gelişmiş. Evet. Yani onlar belki hayır diye yapmışlar bu işi ama adam demiş ki mesela ben işte Antep üzerinden gideyim, gideceğim yere. Niye? Orada kervansaray var, can güvenliği var. Gittiği yerde hocam katkıda bulunmuş tabii.
Evet.
Belki oraya hayır da infakta bulunmuş. Belki bir yemek çeşidini hocam bir bilgiyi kültürü az görmeyelim. Bugün basit bir mesela ilaç götürmüştür belki. Evet. O gittiği bölgede bir hastalık, bir taun vardır. O da çıkarıp cebinden bak şu ilaç buraya iyi gelir demiştir belki hocam, bilemeyiz.
Yani o zamanlar için tabii şeyler aynı zamanda hem kültür hem bilgi transferinde çok büyük önemi var o insanların yani.
Hocam Mevlana'da çok güzel bir hikaye var. Eşek hikayesi duydunuz mu? Şimdi hocam bir kervansarayda gerçi alakalı bir konumuz ama madem yeri geldi.
Evet.
Kültürel paylaşım dediniz ya şimdi.
Evet.
Şimdi hocam bir tüccar merkebi neyse devesiyle beraber... Merkebi hocam bu hikayede, özür dilerim. Bir kervansaraya misafir olmuş. O kervansarayda insanlık hali hocam, aç sufiler toplaşmışlar. Yiyecek bir şey bulamamışlar. Evet, can güvenliği var. Kafaların üstünde bir çatı var ama mideleri boş. Demişler ne yapalım ne yapalım. Bu tüccarın eşini satıp pazarda bununla bir ziyafet çekelim kendimize. Demişler ki tüccara, demişler tüccar başı işte akşam bizim hangahın büyük salonunda zikir meclisi kurduk, gel. Sen de adam meşgul edecekler hocam önce zikirle. Bu ara birisi gidip eşeği pazara götürüp satacak. Tüccar memnun kalmış ya. Yemek arkasında ziyafet var demişler. Çok hoşuna gitmiş tabii. Adam yorgun argın gelmiş. Hem zikir var. Önce ruhlara bir ziyafet. Arkasından maddi bir ziyafet. Tam zikir başlamış. O ara hanın işte görevlisi gelmiş. Bir şey diyecek o tüccara. Ama daha demeden başlamış zikir halkası. Harbereft, harbereft. Hep beraber. O tüccar ne anlamıyor demek? Farsça. Ekip diyor ki o dervişler. Eşek gitti. Bu da bağırıyor. Eşek gitti, eşek gitti diye. Ama o anlamadan bağırıyor. Tabii zikir bitmiş. Güzel bir yemek yemiş. Ondan sonra herkes uyumuş, dağılmış sabah. Tüccar gitmiş ahıra. Eşek yok. Hemen yakalamış oradaki seyisi. Demiş gel bakalım. Nerede benim eşeğim? Ben sana teslim ettim bunu. Ya eşeği ver ya kadıya. Doğru. Yahu demiş adamcağız. Ben dün akşam demiş zikir meclisine geldim. Sen diyecektim ki eşeği götürdüler. Yani haberin var mı? Sen demiş herkesten daha fazla harberef diye bağırıyordun. Eşek gitti haberin var manasına. Ben de demiş senin haberin var diye demiş. Sesimi çıkarmadım. Bu adamlar götürdüler senin eşeği. Pazarda sattılar. Ve demiş arkasından beraberce ziyafeti
beraber yaptınız.
Beraber yaptınız. Benim de suçum var deyince eyvah demiş o zavallı. Ben demiş o kelimelerin ne manaya geldiğini anlamamıştım. O yüzden tam hocam Mevlana şunu demek istiyor esasında. Anlamadığın şeyin sana faydası olmaz. İbadet bile olsa, zikir bile olsa. Ama kültürel bir alışveriş. Şimdi hocam dervişler gelmiş o tekkiye hangi bir yerden, tüccar gelmiş başka bir yerden. Buradaki belki biraz negatif bir şey paylaşım ama Olsun hocam. Bunun çok pozitif paylaşımlar da olmuş şüphesiz.
Evet, tabii tabii. Yani ama sonuçta insan olduğu yerde bazı yanlışların olması da olur yani.
Zaten hocam burada Mevlana o dervişleri kötülüyor. Aç dervişler diyor. Herkesi böyle malını helal görürler diyor. O ayrı bir yorum da. Hangahların böyle bir etkisi olmuş. Şimdi hocam üçüncü piramidin üçüncü halkasında ait olma ve sevme, sevilme. Sevgi ihtiyacı var hocam. Hocam ben biraz akşam bu konuda kafa yorduk. Yordum. Eşime de tanıştım biraz. Hocam diyor ki Sufiler, Kur'an-ı Kerim'deki o ayet-i kerime var ya, Esra-ı Dibil, وَكُونُوا مَا السَّادِقِينَ. Yani ait olacaksan sadık ve salihlere ait ol. Onlarla beraber ol diyor hocam. Hani böyle insan hocam tabii sevmek, sevilmek, bir gruba ait olmak istiyoruz ama kime ait olacağız? Yani bir eyyamcı, akşamcı bir gruba mı ait olalım? Bilmem olmadık bir derneğe mi üye olalım hocam? Diyor ki Sufiler, kişisel gelişimi, insanın kamil olma yolunda kendilerine hedef koymuş güzel insanlarla beraber ol diyor hocam. Ne dersiniz?
Evet, yani aidiyet son derece önemli. Çünkü insan, aidiyetsiz bir insan, mesela Robinson Crusoe romanını hatırlayalım hocam. Orada bile Robinson Crusoe yapayalnız değil. Hep kafasında şey var. Toplum var. Diğer insanlar var. Yani insan hani şey derler ya bizim geleneğimizde, yalnızlık Allah'a mahsustur diye. Evet. Yapayalnız yaşamak insan için şey değil. Mümkün değil. Bir şekilde rüyalarına o şey girecek yani. Toplum girecek.
Yalnızlık, ait olduğu. Evet.
Evet. Buradaki aidiyet şu bakımdan da önemli. İnsanın diyelim ki hocam şeyde Kamboçya'da bulundu mesela yakın bir zamanda. 3-4 yaşlarında kaybolmuş bir kız çocuğu 15 yaşında falan bulundu. Ormanda yaşamış.
Evet.
Bulmuşlar getirmişler ama şey gibi davranıyor. Hayvanlar
Vahşiler gibi davranıyor.
Yani mesela yemesi, içmesi, oturması, kalkması. Mesela genellikle 4 ayak üzerinde yürümek istiyor yani. Şimdi hep anlatılır ya hani bir çocuk şeyde ormanda büyüse ne olur? Bununla ilgili Roma imparatorlarından bazıları bile çok vahşi deneyler yapmışlar.
Allah Allah.
Ormana çocuklar bırakılmış yani. Ama çoğunluğu telef olmuş. Diğerleri bulunamamış vesaire. Ama bunlar da şey bir şekilde büyüyenler de vahşilere benziyor. Yani insanın insan olması ancak bir insan toplumu içerisinde oluyor. Bir aidiyetle birlikte oluyor.
Yani hocam bir Müslüman bunu akledemez herhalde. Bir çocuğu daha bırakayım da bakalım 15 sene sonra bakayım nasıl bir insan olmuş. Bunu hocam bir Müslüman yapamaz.
Yapamaz.
Çünkü bu kul hakkıdır. Evet. O insana yapılan bir zulümdür. Onu öldürmek gibidir. Şimdi hocam...
Özür burada mesela Sıla-i Rahim vurgusu da aslında o aidiyetle ne kadar ilgili. Akrabaya verilen önem, hısım ve akrabaya verilen önem... İslam'da. Hatta onu bırakın yani komşuya verilen önem. Bütün bunlar da aidiyetin bir parçası aslında yani.
Büyük hocam Peygamber Efendimiz o kadar diyor bana Cebrail komşu hakkından bahsetti ki ben zannettim ki neredeyse komşu komşuya varis olacak. Yani yan komşunuz vefat ettiğinizde sizin balınızı hak iddia edecek şeklinde. Hocam işin ilginç tarafı Peygamber Efendimiz hocam Sıla-i Rahim'i çok teşvik ettiği dönemlerde böyle bir problem hiç yoktu. Yani Peygamber Efendimiz ilişkilerin koptuğu, insanların birbirini aramadığı bir dönemde peygamber olmadı. Bugün peygamber olsaydı Peygamber Efendimiz anlardık bunu.
Evet.
Bugün kimse kimseye selam vermek istemiyor. Komşu komşuya ilgilenmek istemiyor hocam. Bazen komşunuz hocam size selam vermemek için kafasını dönüyor yani. İlginç bir dönemde yaşıyoruz. Akrabalar birbirinden kaçıyor. O dönemde hocam kabile anlayışı olduğu için akrabalık çok önemliydi. Ne kadar akrabanız var o kadar güçlüsünüz. Yani Ebu Leheb niye cehennemde belli gün parmağı arasında su içecek? Sebebi hocam kendi cariyesini efendim hürleştiriyor. Peygamberimizin doğum haberi gelince seviniyor. Bir yeğeni oldu diye seviniyor. Çünkü hocam o dönemde 10 kardeşseniz sizin o toplumda bir yeriniz var. Polis yok, devlet yok yani. Devlet orada hocam biraz orman kanunu. Güçlü sülaleler, güçlü kabileler ve hocam acayip bir asabiyet var. Yani sizin bir yeğen, herkes hocam çoklukla övünüyor. Bırakın dirileri, bu Tekasür suresinde hocam bahsedilir. İnsanlar gidip, bak bizim mezarlarımız da işte mesela benim sülalemden 100 tane adam burada gömülü. Demek ki biz zamanında çok güçlü bir sülalemişiz. Siz de kaç kişi gömülü? Siz diyorsunuz ben de 50 kişi gömülü. Ben de orta güçte bir sülaleyim. İnsanlar hocam ölülerini saymışlar.
Ölüleri de övünüyor.
Evet. Hocam o dönemde yani teşvik etme, amcalarını ziyarete git demek çok abes bir şey. Çünkü insanlar hocam amcasını, dayısını çok seviyor.
Zaten he.
Onlar olmasa hocam hayatta kalamıyorsunuz. O şartlarda. Ve hocam Peygamber Efendimiz bunu çok önemsemiş. Yani akrabalar ilişkisini keseni çok kötülemiş. Azabı cehennem cezası var. Allah-u Teala ilişkiyi keser diyor. Hocam yani dediğiniz gibi bu adiyet konusunda İslamiyet herkesin bir topluma, bir akrabalık şeyine ait olmasını çok önemsiyor.
Ve orada diyelim ki akraba ve komşu vurgusu hocam buraya getirdiğin zaman demek ki mahalle kültürü aslında çok önemli. Şimdi kentler ne yapıyor? Özellikle büyük şehirler mahalle kültürünü ortadan kaldırıyor. Ama mahalle kültürü olduğu zaman hocam herkes birbirinin derdinden anlıyor.
Hocam ben bazen memlekete gidiyorum. Biz şimdi mahalle kültüründen kaybettik. Sitede yaşıyoruz. Anneciğim yaşlı bir kadın ama bakıyorum ki ya falanca komşumuzun diyor işte fakir. Oraya bir un götüreyim. Kendince işte biraz ekmek alıp ekmek götüreyim diyor. Falanca yaşlı insan evini temizleyemiyor. Parası var. Ama evini temizleyemiyor. Mahallenin hanımları birleşip gidip o amcamızın, teyzemizin evini temizliyorlar. Hocam o mahalle kültürü, bak o adiyet kültürü çok önemli. Evet. Maalesef hocam bugün de esas hocam cami kültürüne gelirsek o da bir adiyet kültürü değil mi?
Tabii çünkü o da mahallenin dinamizmlerinden bir tanesi yani. Eskiden diyelim ki Osmanlı'da şehir ne etrafında kuruluyordu? Cami, meydan, halkın toplanacağı. Han, hamam.
Ama bunların hepsi insani ilişkiyi hocam mümkün kılıyor. Evet. Mesela hocam siz bunu alışveriş merkezine gitseniz kimse arkadaş olamıyorsunuz.
Evet.
Ama camiye gitseniz.
Evet.
Hocam zaman zaman pederim buraya gelirdi İstanbul'a. Ben hep onu anlatıyorum derslerde. Ya diyorum bir hafta sonra benim kadar ahbap oluyor İstanbul'da. Niye? Çünkü camide hocam namaz kılınıyor. Çıkınca oturuyorlar oradaki efendim banklara. Nerelisin hemşehrim? Memleket neresi? Orası, burası, şurası. Bir bakıyorsunuz ki hocam bir hafta zarfında orada tanımadığınız kimse kalmıyor. Hocam bunu ben İngiltere'de yaşadım. 95 yılında İngiltere'ye eğitim için gitmiştim.
Doktora.
Bir kere hocam cuma namazına gittim. Ve hocam bu hafta ben bütün oradaki Müslümanların hepsini tanıdım. Kimliğim oluştu hocam.
İlk gittiğinizde.
Ve hocam çok iyi oldu. Çünkü gayrimüslim bir ülkede sizi koruyacak, ait olduğunuz bir toplum olmazsa hocam kayboluyorsunuz. Bir gün, iki gün, üç gün sonra ya diyorsunuz ki bunlar da iyi insanlar. Ne yapalım? Burada cami yok. Müslümanlar, Türkler yok. Ben de onların şeyine giderim diyorsunuz. Mekanlarına. Ve hocam bir süre sonra kayboluyorsunuz. Eğer gittiğiniz bölgede camiye gidiyorsanız oradaki yerel Müslümanla tanışınca hocam kaybolma imkanınız yok. Yok boş ver canım ben artık yabancı ülkeye geldim. Ben buraya İngilizce öğrenmeye geldim. Diyorsanız hocam bir sene sonra o kardeşimiz İngilizleşiyor. Camiyi terk ediyor. Saçı sakalı, kılık kıyafeti değiştiriyor. Ben çok başıma geldi. Adamla İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Adam benim tipim, ben tabii Türk olduğum daha belli. Ama o tamamen oraya asimile olmuş. Diyor ki ben de Türk'üm, hemşehrim Türkçe konuşalım diyor. Dili kalmış biraz. Dili kalmış ama dilden başka bir şey kalmamış. Herhalde hocam bunun da sebebi hani hocam hadiste geçiyor. Men teşebbehe bi kavmin fe ve minhum.
Evet.
Kim bir kavme benzerse o onlardandır.
Evet. Yani günümüzde bireyselleşme ile birlikte, narsizmle birlikte insanlar arasındaki bütün bağlar büyük ölçüde soğumuş. Bir filmden bir sahne geldi aklıma. Annesi kızıyla buluşuyor bir kafede. Aralarında bir mesele var. Onu konuşacaklar.
Evet.
Çözüm bulmak için. Anne şefkati işte sandalyeyi çok çekiyor. Otur kızım diyor. Yok diyor, ben kızın olarak değil bir birey olarak seninle konuşuyorum.
Allah Allah.
Şimdi bu neye yol açıyor? Bu böyle birbirine son derece soğuk ve donuk insanlar. Bir insani sıcaklık dediğimiz bir şey buharlaşmaya başlıyor. Bu yalıtılmışlık hali, kalabalıklar içerisindesin ama yapayalnız. Bir tane fotoğraf vardı. Bir tane kız çocuğu hocam bir meydanda duruyor ama fotoğrafçı o kadar usta çekmiş ki kalabalıkta hiç kimse onunla ilgilenmiyor. Ve o şaşkın bir şekilde etrafa bakıyor yani. Doğru, çok kalabalık şehirler ama orada insanlar yapayalnız. Düşse onu kimin kaldıracağına dair bir şeyi yok yani.
Belki o çocuk kaybolmuş. Birisinin elinden tutmasını bekliyor ama kimse ilgilenmiyor. Hocam dağda mesela bir köyde kaybolsanız sizi birisi bulsa evinize götürür.
Yani Üstelik oradaki diyelim ki o kız çocuğu bir aslında şey örnek ama diyelim ki orada yürüyen giden insanlar da kendilerini şey hissediyor. Yapayalnız hissediyor yani.
Çünkü hocam kimse kendini başkasına ait veya başkası ona ait olduğunu hissetmiyor.
Hissetmiyor.
Diyelim hocam yani bir
barane noktasında orada
yani. Mahalle kültürüne aç kalsanız evinizde işinizi kaybetseniz bütün komşular sizi sahipleniyor. Sen bizdensin. Biz tokuz, senin tok olman lazım diyorlar. Ama büyük şehirde bu aidiyet kaybolduğu için siz sokakta hasta yatsanız adam üzerine atlayıp geçiyor belki.
Evet.
Ama bana dokunmasın diye belki etrafından kaçıyor. Ama hiç kimse ya hemşerim ne oldu sen hasta mısın? Yani aç mısın, tok musun? Hocam kimse ilgilenmiyor. Maalesef bu modern kültür hocam bu insani ilişkileri, bu aidiyet duygusunu hocam mahvediyor ya.
Evet yani o anlamda artık böyle modern dünyaya böyle bir miktar sosyal boyut katmak amacıyla pek çok şey yapılıyor. Mesela cezaların bir kısmı daha çok şey oluyor.
Topluma hizmet etmek.
Topluma, he, toplumsal hizmetler oluyor. Diyelim ki hizmetçisine hakaret etmiş olan bir kadın ya da adam fark etmez evinde ev hizmetlerini yapan birisi gidiyor diyelim ki bir okulda yerleri süpürüyor.
Sosyal hizmetler yapıyor, evet.
Ya da diyelim ki bir huzur evinde
yaşlılara
hizmet ediyor.
Ama hocam bu yani dini bir felsefesi olmadan böyle zorlamakla olacak
tabii
iş değil.
Yani ama şu yapmadan. Yani bu onları nereye getirdi anlamında diyorum yani. Bu yani bizde son derece şey insanların gönüllü olarak yaptığı şeyler orada bir ceza olarak veriliyor, evet. Yani.
Hocam bizde mesela İslam toplumunda insanlar yaşlandıkça daha kıymetlenir. Çünkü biz hocam tarihimizi, adetlerimizi, geleneklerimizi dedelerimizden, ninelerimizden, yaşlılarımızdan öğreniriz. Onlar saygı gösteririz onlara. Halbuki hocam başka kültürlerde, Batı kültüründe geçen ders bu sohbetin ilk bölümünde konuştuk işte Eskimo kültüründe belki artık yaşlanınca ihtiyacını karşılayamayınca artık senin diğer özelliklerin hiçbir kıymeti yok.
Evet.
Yani onu yokluğa terk ediyorlar, ölüme
aslında
terk
hocam,
ediyorlar.
Başka bir yaştan baktığınız zaman huzur evlerinin işlevi de böyledir.
Maalesef öyle
değil
hocam.
Mi? Ne yapıyorsunuz? Yaşlılara ailesinden koparıyorsunuz. Daha doğrusu aile istemiyor.
Sen yani. Buraya artık ait değilsin.
He.
Sen başka yere aitsin.
Sen başka yere aitsin. Ve bir tür şey. Hastanelerde hocam, büyük hastanelerde terminal bölümü var. Terminal bölümü yoğun bakımın da ötesinde artık umudu kesilen hastalar. Tedavi kabul etmeyen hastalar.
Evet.
Şimdi nedir? Terminal bölümü gidecek yani. Şimdi şey de huzur evleri de tırnak içinde artık bu hayatta işi kalmayan insanlar. Halbuki onların buraya katacak olduğu şey bir de insaniyet var, sevgi var, aidiyet var. Şimdi bir küçük çocuk huzur evine gönderildiğini gördüğünde yaşlının o nasıl bir anne baba ilişkisi o da babası annesi için aynı şey. Yani onu da ben huzur evine göndereceğim.
Hocam ben babaannemden aldığım bilgileri çok önemsiyorum hayatımda. İlk duaları ondan öğrendim. Namazla alakalı bilgileri ondan öğrendim. Ve çok babaanneme sevgim var. Çünkü şöyle hocam. Anne baba çalışmak zorunda. Onların hayatları daha meşgul.
Evet.
Evlatlarına hocam belki yeterince vakit ayıramıyorlar. Dedeler ve neler daha şanslı.
Evet.
Onlar artık hayatla belli mesafeyi kat etmişler. Evlatlarını evlendirmişler. Vakitleri daha bol. Torununa çok kalpten sevgi gösteriyor. Daha böyle vakit ayırıyor. Bir de hocam artık hani sevgiyle yaklaşıyor. İnsan kendi evladına bazen şiddetle yaklaşabiliyor. Terbiye edeceğim falan diye. O yüzden hocam esas kültürel aktarım dedeler neler vasıtasıyla oluyor hocam toplumda. Hocam o yüzden yani hakikaten bizim kültürümüzde yaşlıyı, fakiri, fukarayı herkesi içimize alıyoruz. Mesela hocam bir hadis-i şerif var çok ilginçtir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki en kötü diyor davet fakirin çağrılmadığı davettir. Zenginler kendilerine davet yaparlar. Düğün daveti olabilir, iftar daveti olabilir. Derler ki ya fakirler bize ait değil. Onların bizle bir alakası yok. Biz kendimize. Hocam çok kötü bir şey bu.
Evet.
O mahalledeki yan komşun fakir de o topluma ait. Sadece onun karnını doyurmak, birkaç parça ekmek göndermek o işin bir boyutu ama bir de onu hocam çağırıp aynı sofrayı paylaşman gerekiyor. Bu çok hocam ilginç değil mi yani?
Evet.
Çünkü fakiri çağırmazsanız. O yüzden hocam bizim İslam kültüründe bu bir gelenektir. Yani her davette hocam fakir fukara. Siz çok zenginsiniz. Bütün ahbaplarınız öyle olabilir. Ama hocam o verdiğiniz iftar davetinde o mahallenizin fakiri de gelecek. Eğer gelmiyorsa hocam iftarı boşa verdiniz. Oradan sevap değil belki günah da kazanıyorsunuz. Çünkü hocam dışlıyorsunuz insanları.
Mahalle kültüründe mesela hocam düğün yapıyorsunuz. zengin fakir herkes gelir. Çünkü mahallede zengin de var.
Hocam eskiden şöyle bir şey vardı bizim köylerimizde. Şimdi o pek kalmadı. Köyün camisinde ilan ederler. Falancadan düğünü vardır. Herkes, hocam yalnız bir şartı vardı düğüne gitmenin. Ben de çok yaptım onu. Hocam belinize kendi kaşığınızı kendiniz götürürsünüz. Çünkü bütün köylü geldiği için sizin evinizde hocam kaç tane kaşık olur en fazla? 2 düzine, 3 düzine kaşık olabilir. Diyelim hocam siz davet veriyorsunuz köyde. Hmm. Bütün kaşık sayısı size en fazla 30-40-50 olur yani. Herkesin evinde 100-200 tane kaşık olmaz ki. Tek şartı vardı hocam davete gitmenin. Kaşığını kendin götüreceksin. Çünkü düğün sahibi kazanla pilavı pişirir. Belki büyük bir siniye onu döker. O pilavı belki 150 kişi yer hocam. 2 kazan pişirir. Bütün köyü doyuracak kadar pilavı pişirir ama herkese kaşık hizmeti sunamaz. Hocam ne kadar bir güzellikti yani. Yani tek tek size gelip de sen gel sen gelme düğüne denmezdi. Falancanın düğünü var. İşte şu camide namazdan sonra yemek yenecek. Velime diyoruz hocam biz yemeğe. Tabii hocam şimdi hepsi ayrı bir şeye döndü maalesef. Bu konuda hocam biz bu konuyu niye anlatıyoruz? Bu dersleri niye yapıyoruz bu radyomuzda? Dikkat edelim hocam yani.
Evet.
Düğünümüze çağıralım mahallemizdeki her türlü insanı. Efendim iftarımıza çağıralım. Davetlerimize çağıralım. Sadece belli bir sınıfın hocam biz batılı o sınıfsal toplum değiliz. Evet. Batılı hocam ne düş diyorlar, düşeş diyorlar bir şey böyle kraliyet ailesi var. Üstün sınıf var hocam. Bu hem şeyde var Hint kültüründe. Kastlar var.
Biçiminde var.
Batılı da hocam asalet, asillik.
O var bir de şimdilerde ne var? Gelir düzeyine göre AB grubu diye ayırıyorsun mesela reklam sektöründe. Ve hedef kitleni ona göre seçiyorsun, ona göre reklam yapıyorsun, ona göre programlara destek veriyorsun. Hayatı gelir düzeyine göre kategorize ediyorsun. Elbette gelir düzeyini hesaba katman gerekir ama hayatı buna göre düzenlemeye kalktığın andan itibaren işte o şeyi kastlara dönüşmüş oluyor o zaman o katmanlar.
Evet.
Gelir
evet.
Farklılıkları bir kasta dönüşmüş oluyor evet. Yani. Evet.
Hocam teşekkür ediyoruz. Böyle ilginç konulara girdik.
Evet, Maslow'dan başladık
ama yani onun eleştirisini yaptık hocam İslami açıdan. İnşallah hocam önümüzdeki hafta son bir şey kaldı. Onu esas şeye ulaşmak demişti Maslow. İnsanın kendini
gerçekleştirme.
Ona bakalım inşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.